TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Zemin Coşkun, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur. Umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız. Gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak, programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız? Engeli aşanlar. Ve ışıklar kapandığında kalan tek şey vardır. İnsan. Sahnede insan dışında hiçbir şey gerçek değildir zaten. Ama yaşananlar, olmuş ya da olabilecek tüm anlardan izler taşır. Hayatlarımızı hayatlarla bizlere anlatır. Tiyatronun ışığında aydınlanan düşünceler artık hayatı aydınlatabilecek güce erişir. İnsanı güçlendirir ve bir sahne öncesinden daha güçlü hale getirir. Oyun oyuncudan ayrı düşünülemez. Oyun insanla, insan da oyunla kendisini bulur. Oyun yalnız izleyen için değil, oynayan için de hayatını zenginleştirmenin bir yoludur. Oynayan kişi kendisine bir kişi daha katar. Tıpkı oluşturduğu karaktere kendisini katması gibi. Sahne gerçeklikten soyutlanamaz. Ancak gerçeğin farklı yönlerini bulmaktan da geri kalmamak zorundadır. Sahne yıllarca kendisine yapamazsın denilenler için yapmanın en güzel yollarındandır. Kendi gerçekliğini tüm gerçekliklerle birleştiriyorsa sahnede insan, artık alkış dışında duyulacak hiçbir şey kalmamıştır. Yapamazsın sözcüğü silinir. Yerini yaptığının karşılığı olan alkış alır. Başarının en güzel kanıtıdır. Harcanan çabaların en güzel ödülüdür alkış. İşte bunu ispatlayan bir grupla birlikte olacağız bu hafta. Onlar engelsiz olduklarını oyunlarıyla ispatlıyorlar. Empati topluluğu tamamı engellilerden oluşan bir tiyatro topluluğu. Ev hanımlarından, emeklilerden, öğrencilerden, kısacası birçok yaş ve meslek grubundan engelliyi bir araya getiren bu topluluk, bugüne kadar binlerce izleyiciyle buluşmayı başardı. Oyunlarında engelsizlerin engellilere bakış açısını değiştirmeyi amaçlıyorlar. Oyunlarının ismi Can Dostum, sloganları ise zoru başardık, imkansızı az kaldı. Merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Çok mersi, sizi de iyi gördüm.
Teşekkür ederim, sizinle birlikte olunca iyi olmak mümkün değil zaten. Aslında bir alkışla başlamamız gerekiyor. Yapalım mı? Şu anda bizi dinleyen, kendi oyununu oynamakta olan dinleyicilerimize bir alkış gönderelim.
Biz onları alkışlayalım.
Evet. Yapalım, deneyelim.
Alkışlayalım mı? Hadi. Deneyelim.
Evet, Murat Pek Dilber ve Serap Altınay bizimle birlikte, ama önce tanımak istiyoruz. Kimsiniz, neler yapıyorsunuz, yaşama bakış açınızla birlikte, yaşam coşkunuzla birlikte anlatır mısınız? Sayın Serap Altınay, madem ki heyecanlısınız, hadi sizinle başlayalım. Bu heyecanı yenmenin başka bir yolu yok. En büyük denizde kendinizi hissedin, sonrası kendiliğinden gelecektir.
Ben Serap Altınay, 1974 doğumluyum, İzmir doğumluyum. Yani yaklaşık 2 senedir Empati Denizi ile birlikteyim. Tiyatro grubunda oynuyorum.
Kaç oyun oynadınız bugüne kadar?
3.
İsimlerini de söyler misiniz?
Can Dostum. Şey.
Hancı'yla yolcu.
Hancı'yla yolcu. Heyecanlıyım biraz.
Olsun, önemli değil.
Engelsiz misiniz?
Engelsiz misiniz? Engelli misiniz?
Evet, biraz durumunuzdan da söz eder misiniz dinleyicilerimize? Siz çünkü umut karşılığını buluyorsunuz yaşamınızla. Başkalarına da bir pencere açmanız adına detaylarla birlikte anlatırsanız seviniriz.
Ben teker sandalyedeyim işte. Kaza geçirdim. O kadar.
Evet, biraz yakın mı mikrofona? Peki, biraz mikrofona yaklaşmanız mümkün mü?
Tabii,
ben o arada tabii. Sayın Pek Dilber'le konuşayım. Evet, Empati Denizi'ndesiniz. Oyunlar ve sözcükler çağırıyor. Sahnede buluşuyorsunuz ama sizi bir yandan da merak ediyoruz. Kimsiniz, neler yapıyorsunuz, neler yaşıyorsunuz, nelerle karşılaşıyorsunuz?
Empati Denizi'nin kurucusuyum. Arkadaşlarımla yazıyoruz, oynuyoruz, yönetiyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Tabii bunları yaparken Konak Belediyesi'nin sunduğu imkanlar çerçevesinde yapıyoruz. Belediye Başkanımız Ali Muzaffer Tunçağ bize Güzel Yalı Kültür Merkezi'nde bir oda tahsis etti. 3. katta salonumuz var. Provalarımızı aldığımız. Dekorumuzu, kostümlerimize kadar her şeyimizi karşılıyor sağ olsun. Kültür Müdürümüzün de çabalarıyla tiyatro oyunlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kendimiz yazdık hepsini. En son Can Dostum oyununu iki sağlıklı anne yazdı. Şahika Hanım ve Sema Hanım.
Evet, gruptan oyuncuların anneleri mi?
Gruptan oyuncuların anneleri. Onlar yazdılar, onların duygularını biz sahneye koyduk. Ve ilk oyunu da ilk defa Fatih Koleji'nde oynadık. Oyun inşallah tutacak.
Mutlaka.
Diğer oyunlar tuttu fazlasıyla.
Mutlaka. Empati Denizi Kültürel Etkinler Topluluğu, Etkinlikler Topluluğu'nu ben kurdum dediniz biraz önce. Ne zaman ve hangi amaçlarla kuruldu? Neden Empati ismini koydunuz? Nasıl bir ihtiyaçtan yola çıktınız?
Ben bir insanı gördüğüm zaman üzüntülerine çok kolay ortak olabiliyordum. Sevinçlerine yaşayabiliyordum onun mutluluğunu. Hatta onun mutluluğundan ağladığımı hissediyordum. Bunun adının empati olduğunu tesadüfen öğrendim. Ondan sonra kültürel etkinliklerimiz başladı. Bir isim arayalım dediler. Benim hemen aklıma geldi dedim. Empati olsun. Ve insanlar birbirlerini hissetsinler, yaşasınlar ki daha iyi kaynaşsınlar. Engelli, engelsiz ayrımını kaldıralım. Engelliler engelsiz gibi, engelsizler de engelli gibi yaşasınlar.
Evet. Oyunculuğa nasıl başladınız?
Oyunculuğa çok enteresan. Bizim engelli komisyonu başkanımız var, Uğur Yerekli. Onun üstün gayretleriyle 3 Aralık 2004 engelli Dünya Engelli Günü'nde organizasyonu üstlendik. Oyunu yazdık, oyuncu arıyoruz. Oyuncu dışarıdan oyuncu tutmak istedik. Bizden bir gün için 1 milyar gibi rakamlar istediler. Ondan sonra dedim ki arkadaşlara sen şusun, sen busun, sen busun, ben buyum. Oynayamayız, mıyız? Oynayacaksınız. 15 günde hazırladık. Daha sonra çıktık sahneye. Oluyormuş.
Peki bu yalnızca engelli olmak tiyatro yapmaya bir engel değildir kararlılığı ve bir başkaldırımı. Yoksa tiyatroya gönül verdiniz. Onun için mi sahnedesiniz? İkinize de aslında sorayım.
Biz, ben daha doğrusu insanlar duyduklarını bir zaman sonra unutabiliyorlar. Fakat gördüklerini daha geç unutuyorlar. Gözünüzün önünde bir cinayet işlense rüyalarınıza girer ama duysanız sizi etkilemez. Dedim ki yaşadıklarımızı görselliğe dökelim. Ve arkadaşlarımın desteğiyle, Sayın Uğur Yerekli'nin desteğiyle, Muzaffer Tunçak'ın desteğiyle biz bunu görselliğe döktük. Zemin arıyorduk. Zemin tesisimiz engelli tuvaletlerine kadar var. Olmasa zaten çalışma imkanımız olmaz. Bize bu imkanı sundu Sayın Başkan. Ve biz de başladık yaşadıklarımızı herkese anlatmaya.
Evet.
Kaymakam Bey Sayın Ali Muhsin Nakiboğlu bizi seyretti. Ve dedi ki bunu bütün okullara oynamanızı istiyorum. Bu toplumsal bir olay. Biz de ücretsiz olarak bütün okullara şimdi bu oyunu oynuyoruz.
Tek tek gidiyorsunuz.
Evet. Oynuyoruz.
Sayın Altınay, siz nasıl başladınız? Evden çıkmaya karar vermek bile çok önemli çünkü.
Evet. Ya yok aslında oynayamam falan diyordum ama önce arkadaştık. Sonra sahnede buldum kendimi.
İlk çalışmaları hatırlıyor musunuz? İlk sahne arkasını neler hissetmiştiniz? O replikler unuttuğunuzu hissettiniz mi? Yani her şeyi çekip gitti mi aklınızda?
Çok. Çok.
Suflörünüz var mı?
Hayır, suflör yok. Doğaçlama oynuyoruz zaten. Yani tekste bağlı kalmadan.
Evet.
Oyunun teması belli, bir metin var. Ama unuttuğun yerde doğaçlama, birbirimizi kurtarıyoruz.
Evet. Dekor, kostüm, ışık, yönetmenlik, evet katkıda bulunuyorlar. Yardım geliyor ama bu işleri kotarmak başlı başına bir sorun aslında. Profesyonelce bir destek dışarıdan geliyor mu başka tiyatro anlamında?
Profesyonelce destek bir sanat yönetmenimiz... bize birçok kişi sanat yönetmenliği konusunda birkaç ders verdi. Murat Karamanoğlu olsun, Erim Serap hocamız olsun, Özkan Güngör hocamız olsun. Bize birkaç ders verdi. Yani birkaç dedim, yeterince verdi. Ondan sonra da biz aldık, sırtımıza taşıyoruz şimdi.
Bir tiyatro topluluğunun yalnızca gişe geliriyle ayakta kalabilmesi çok zor. Maddi bir destek söz konusu mu kurum ve kuruluşlarca?
Yalnızca Konak Belediyesi ve Sayın Uğur Yerekli ve Ali Muzaffer Tunçak bize destek.
Evet.
Bunun dışında hiçbir kurum ve kuruluştan şeyimiz yok, desteğimiz yok.
Ama katkı bekliyorsunuz. Buradan bir çağrı olsun o zaman.
Katkı beklemiyoruz.
Ben
sadece şunu bekliyorum ben. Gelip izlesinler.
Evet, o da sonuçta.
Gelip izlesinler, biz onlara para verelim. Yani bu çok önemli çünkü parayla satın alamayacakları şeyleri seyredecekler. Kendilerini görecekler. Şu anda 7'sinde 7 Nisan'da yeni oyunumuzun premieri var.
7 Nisan Cumartesi.
Cumartesi 7.30'da ilk.
19.30'da.
19.30'da ilk oyun oynayacağız.
Güzelyalı Kültür Merkezi.
Güzelyalı Kültür Merkezi'nde İlahiler oyunumuzun ismi.
Yazan kim?
Yazan empati grubu.
Evet. Oynayanlar yine empati katılımcıları.
Çok değişik bir görsellik.
Evet.
Gelip seyretmesini istiyorum herkesin.
Dekor ve kostümde kimlerin emeği var?
Dekor ve kostümde Erim Serap, Tolga Demir, Seher İpekçi.
Sizinle birlikte çalıştılar.
Bize destek veriyorlar.
Evet. Oyunculuk ve tiyatro size ne kazandırdı Sayın Altınay? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
Yani pek bir şey kazandırmadım.
Çok heyecanlı.
Çok heyecanlıyım.
Biraz sakinleştirmeye çalışırım.
İlk sahneye çıktığımda dondu kaldı. Bir tokat attım ona. Rolüm yoktu o sahnede. Girdim. Yani aniden girdim. Baktım dondu kaldı bu şekilde.
Evet, attı.
Girdim,
attı.
Bir tokat attım içeride. Sanki oyunun içindeymiş gibi kurgu yaptım orada. Hı hı. Ne yapıyorsun sen dedim. Bak arkasından ters çeviririm. Bir daha hiç kalkamazsın. Ondan sonra oynamaya başladım.
Evet, öyle oldu. Yani ağlamakla başladım.
Bundan sonra hep gülersiniz umarım. Hedefleriniz neler?
Hedeflerimiz bunu Türkiye çapında herkese örnek olmak ve imkanı olan herkes bir grup kursun, herkes görselliğe döksün. Bunu oynasınlar ve göstererek anlatalım.
Oyun Güzelyalı Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Ama farklı mekanlara da gidiyorsunuz.
Gidiyoruz evet. Narlıdere'de oynuyoruz. Buca'da oynuyoruz. Selahattin Akçiçek'te oynuyoruz. Her yerde oynuyoruz. Manisa'da oynuyoruz. Aydın'da oynadık. Muğla'da oynadık.
Peki ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz?
Ulaşımı yine Konak Belediyesi. Başkanımız Muzaffer Tunca sağ olsun. Yani herkese örnek bir başkan.
Evet.
Engelli Komisyonu Başkanımız Uğur Yerekli yine çok duyarlı. Onlar bize her türlü engeli önümüzden kaldırıyorlar.
Topluluğunuza katılmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir ya da farklı anlamlarda desteklemek isteyenler olabilir. Bir telefonumuz, elektronik posta adresimiz var mı?
empatidenizi@hotmail.com empatidenizi@hotmail.com
Telefon numaramız var mı?
224-24-30 dahilimiz 131.
224-24-30 ancak İzmir dışından arayacak olan dinleyicilerimiz 232 alan kodunu lütfen eklemeyi unutmasınlar. Bir mektup adresi verebilir miyiz? Belki eskiyi sevenler hala vardır.
32 sokak numara 4.
Empati Denizi, Empati Denizi Kültürel Etkinlikler Topluluğu 32 sokak numara 4. Güzelyalı İzmir. Eski As sinemasıydı galiba.
Eski As
sinemasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam evet benim gibi ihtiyarlar bunu çok net hatırlayacaklardır.
Biz size bir soru soralım.
Peki zor olmasın lütfen.
Ölüm cezasına çarptırıldınız. Size asacaklar. Fakat diyorlar ki bir uzvunuzdan vazgeçerseniz canınızı bağışlarız. Hangi uzvunuzdan vazgeçersiniz?
Bu benim için zor bir soru değil aslında. Çünkü yaşamayı, ölmeyi anlayarak öğrendim. Dolayısıyla bir doku ve organ bağışının ardından kadavra bağışı da yaptım. Sorunuza yeterli bir yanıt mı? Tamamından vazgeçebilirim.
Değil.
Özür dilerim.
Bir uzvunuzdan vazgeçeceksiniz. Hayatınızı bağışlayacaklar. Gözleriniz olabilir, ayaklarınız olabilir, böbreğiniz olabilir, kollarınız olabilir, pankreasınız olabilir.
Karşındaki çocuğun neye ihtiyacı olduğuna bağlı.
Ona vermeyeceksiniz. Kimseye vermiyorsunuz.
Evet.
Bir uzvunuzdan vazgeçeceksiniz. Hangi uzvunuzdan vazgeçersiniz?
Bir işe yaraması gerekir vazgeçmem için.
O zaman asılacaksınız, öleceksiniz.
Peki. İşe yaramayacaksam ölmeyi tercih ederim.
Peki o zaman.
Mutlaka yaşamın ama, bir karşılığı olmalı.
İnsanlar hiçbir uzvundan vazgeçemiyor gördüğünüz gibi. Yani şansları oldukları halde bir uzvunu seçemiyorlar. Ama bizlerin seçme şansı yok. Görme engeller ömür boyu kör yaşıyorlar. Bizler ömür boyu yürüyemiyoruz. En azından seçme şansınız var.
Siz yürüdüğünüzün farkında değilsiniz.
Ha, ben yürüdüğümün farkındayım ve ben bütün oyunlarımda, radyo programımda, televizyonda, İzmir TV'deki programlarımda hep şunu dile getirdim. Ben dedim biz engelli değiliz. Zaten gruptaki 40 kişi engelliliği kabul etmiyor. Biz engelli değiliz asla.
Önemli olan da bu. Değil mi Sayın Altınay?
Çünkü yani...
Bir sonraki programda konuşacaksınız. Söz verin.
Söz verin.
Kalkayla kapatalım. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Empati Denizi Kültürel Etkinlikler Topluluğu.
Ben bir oyuncuyum herkes gibi, her geçen gün daha ceni değişiyor rollerimiz, isimler, kostümlerimiz. Beğendirmeye çalışıyoruz kendimizi. Hep başrol istiyoruz oyunlarda. Sahne çalıyoruz birbirimizden, alkış bekliyoruz hiç tükenmeyen. Ay edip pabucu yarım, çık sahneye oynayalım. Yalnızım, sıkılıyorum, rolsüz kaldım, korkuyorum. Haydi pabucu yarın, çık sahneye oynayalım. Yalnızım, sıkılıyorum, rolsüz kaldım, korkuyorum. Dekor yok, kostüm yok.
Müzik engel dinlemez.
Müzik yazarı Profesör Doktor Sayın Önder Kütahyalı ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Kütahyalı.
Merhaba efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Geçen haftadan beri aşağı yukarı dinleyicilerimiz sürekli olarak diyorlar ki bizi çocukluğunu çok seviyorduk, hala çocuk olarak hayal ediyoruz. Aşık Veysel'i dinleyebilir miyiz sizin dilinizde, sizin sözcüklerinizde? Ne dersiniz Sayın Kütahyalı?
Memnuniyetle. Aşık Veysel beni hayatta en çok etkilemiş olan bir ozanımız. Başlarken çok ilginç olan bir şiirinden sizden rica etsem iki dörtlük okuyabilir miyim?
Estağfurullah, elimden geldiğince. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.
Evet, çok teşekkür ederim.
Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Efendim, Aşık Veysel, Sivaslı, Şarkışla kazasının Sivrialan köyünden. 7 yaşında çiçekten gözlerini yitirmiş. Daha sonra şey diyecektir. Kader böyleymiş, çiçek bahane. 10 yaşında kendi deyimiyle sazını düzen eder, yani akord eder. Babası başta gelmek üzere evlerine gelen ozanlardan babası Ahmet Şatıroğlu Ahmet, evde ozanlar gelir giderler ve en sonunda da Çamşıhlı Ali Ağa ya da Aşık Ala'dan dersler alır. Çok ilginç bir şey, şiirlerini erkenden söylemeye başlar ama utanırmış onları okumaya. Karacaoğlan'dan, Emrah'tan, çeşitli halk ozanlarından okurmuş, türküler okurmuş gittiği yerlerde. Ancak 1933'te Ahmet Kutsi Tecer'in özendirmesiyle onları halka da okumaya başlamış. Ve sanırım 1934'te Atatürk'tür Türkiye'nin İhyası dizesiyle başlayan şiiriyle tanınmış. Bunları plaklara okumuş. Hasan Oğlan Çifteler, Arifiye gibi köy enstitülerinde öğretmenlikleri var. 1951'de jübilesi yapılmış İstanbul'da. Ve bu şiirlerini okuduğu, şiirlerine eşlik eden çalgısı saza son derece hayran bir insan. Dilerseniz sözü biraz aralayarak Sazımdan adlı söyleyişini elimizdeki kayıtta önce kendisi okuyor şiiri biraz. Evet. Sonra da çalmaya başlıyor. Biraz dinleyelim mi efendim?
Hazır olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Evet, dinliyoruz.
Şimdi sazıma hastalandım, ölürüm dedim. Bu benim dert ortağım. Buna bir hatıra yazayım diye sazıma diye bir şey yazmıştım ama şimdi onu söylüyorum.
Ben gidersem sazım sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme ya da garip bülbül gibi ahuzar etme. Gizli dertlerimi sana anlattım, çalıştım sesini sesime kattım. Bebek gibi kollarımda yaylattım, hayali hatir et beni unutma.
Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımın aşığı kar etme hey. Kalasın dilleri söyleyime ya dey. Garip bülbül gibi ahu zar etme hey. Zar etme hey. Zar etme hey. Zar etme hey.
Evet, devam edelim mi bir yandan dinlerken Sayın Kütahya?
Tabii efendim. Bir ilginç olayı anlatmak istiyorum dinleyenlerimize. Sanıyorum bu işte jübilesi yapıldığı zamanlarda, 50'li yıllarda olması gerekir. Bir söylenti vardı. Aşık gözünün ameliyat edilmesini reddetmiş diye. Kendisiyle tanıştığımız zaman 1958'de Ankara Milli Kütüphane'de sordum. Aşığa. Gerçekten şimdi çiçek sol gözünü götürmüş zaten. Sağ gözüne belki çiçeğin etkisiyle perde gelmiş. Doktor demiş ki Veysel bir deneyelim ya belki gördürtürüm bu gözünü demiş. Veysel hemen sazı almış eline. Benim dünyam bana yeter. Nakaratlı şiirini söylemiş. Bunu bize arkadaşlarla işte gayet böyle umursamaz bir tonla anlattı. Ama son cümlesini hala unutamıyorum. Bu şiirleri yazamam diye korktum dedi. Gerçekten ne kadar güzel bir şiir dinliyoruz şu anda. Görseydi belki onun bir benzerini yazamayacaktı. Gerçekten şu sırada İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin konferans salonunda bir Aşık Veysel müzikli sergisi açılıyor. Ben tabii buraya geldiğim için gidemedim. Serginin başlığı sanırım Veysel'in bir dizesi. Kör oldum, Veysel oldum. Bu açıklama birçok engelli için yani hayatta bir şeyler yapabilmiş birçok engelli için geçerlidir. Yalnız Veysel için değil. Veysel çok dikkati çekti. Kara Toprak adlı şiirinden ve ezgisinden Fazıl Say güzel bir piyano parçası yazdı. Hafif müzik alanındaki müzikçilerimiz onun ezgileriyle yakından ilgilendiler. Kimilerini söylediler. Fikret Kızılok aklıma geliyor mesela. Evet. Sizin bildiğiniz başka?
İzzet Öz prodüktörlüğünde yapılan bir çalışma var. Evet. İngilizce çeviriler de yer alıyor bu albümde. Evet. Borgo Parlar Kıvanç Ka, Kara Toprak'ta bir çalışması var Kıvanç Ka'nın. Dostlar Beni Hatırlasın'da örneğin Refik Akyüz, evet. Bülbül'de Melis Sökmen'in vokaliyle bir gerçekleştirilen çalışma var. İngilizce çeviriyi bu albümde Profesör Doktor Talat Halman gerçekleştirmiş. Yapmış. Fotoğraf çalışmasını Ara Güler yapmış. 110 adını taşıyor. Aşık Veysel 110 yaşındayken.
Hatırladım. Evet, evet. Güzel bir albüm. Evet.
Ve değişik bir albüm. Evet, değişik dinleyicilerimiz bir albüm. Eğer bulabilirlerse halen evet. Dinlemelerini tanıklık sağlık etmeleri
tabii,
açısından
tabii efendim.
Öneriyoruz.
Tabii. Bitirirken bir örnek daha çalalım.
Uzunca bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.
Yaşamı ve yaşamı anlatan sözcükler ve ezgi bir kez daha Aşık Veysel'de birlikte evet, geliyor. Söyleyeceğimiz, aktarabileceğimiz başka notlar var mı Sayın Kütahyalı?
Aşık Veysel'in yaptığımız işlerle ilgili olarak bize yöneltilebilecek eleştirilere çok güzel bir yanıtı var. Biliyorsunuz bu engelli koşu programını örneğin Ocak'tan beri yapıyoruz. Tabii ki beğenilir de eleştirildiği yönler de olabilir. Başka işlerimizde de olumsuz eleştiriler alabiliriz. Son söz olarak Aşık Veysel'in buna yanıtını söylemek istiyorum. Geline kocan çirkin demişler, babamın evinde bu da yoktu demiş.
Çok teşekkürler bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için. Yine karşılaşmak dileğiyle.
İnşallah efendim.
Aşık Veysel'le uğurluyoruz sizi.
Sağ olun.
Gördüm aynı zamanda iki kapı bir handa, geliyorum gündüz geceyi gündüz geceyi gündüz gece gündüz gece. Düşünürse derince uzak gözü kır görünce yol bir dakika mıhtarınca gidiyorum gündüz geceyi gündüz geceyi gündüz gece gündüz gece.
Yasalar engel değil.
Avukat dostumuz Cafer Tüzün'le birlikteyiz sevgili dinleyiciler, ama telefon numaramızı hemen verelim. 444-2401 yayın sırasında bizi arayabileceğiniz telefonumuz. Yayın dışında ise 411-4269 numaralı telefondan ulaşabilir. Sorularınızı yazdırabilirsiniz. 232 İzmir'in alan kodu. Sayın Tüzün, hemen dinleyicilerimizden gelen soruları çabuk çabuk yanıtlayalım.
Tabii, tabii.
Elazığ'dan telefonla bize ulaşmış Şenol Domurcuk. Geçen hafta karayolları için uygulanan bir indirimden söz etmiştik, hatırlayacaksınız.
Evet, evet. Şenol Bey de konuşmuştu o gün yanılmıyorsam. Evet.
Bu indirim belediye otobüsleri için de geçerli mi diye soruyor Domurcuk.
Şimdi sevgili dostum da şunu haber verelim. Belediyeler kendi içlerinde muhtar, yani serbest. Birçok belediye bu konuda belli ölçülerde indirim yapmaktadır. Bu genel bir kural değil. Belediyelerin inisiyatifine kalmıştır. İzmir'de bu ücretsizdir. İstanbul'da da ücretsiz. Hatta deniz otobüslerinde de belli ölçüde indirimli. Ankara'da da farklı uygulamalar var. Yani genel bir kural halinde değil, ama böyle bir eğilim var. Oradaki örgütler bu konuda çaba harcasınlar.
Evet. Benzer bir soru da İstanbul'dan Kerim Kani Çelikok'tan gelmiş. Elektronik posta yoluyla.
Sanırım sorusu böylelikle yanıtlandı dinleyicimizin. Bodrum Mumcular'dan Ali Ilgın, ortopedik özürlüymüş, %42 özürlü raporu var, esnaflık yapıyormuş, 21 yıllık Bağkurluymuş. Bizden basit usulde vergi kesimi söz konusu, acaba gelir vergisinden muaf tutulabiliyor muyuz? Ayrıca işveren konumunda olmama rağmen özürlü maaşı alabilir miyim diye de soruyor dinleyicimiz.
Sonundan başlayalım. İşveren konumunda olduğu için özürlü maaşı alamıyor. Çünkü bir geliri var. Geliri olmayanlar için özürlü maaşı olacak.
Evet.
Diğer konularda da basit usulde vergiye tabi. Bu konuda ilgili vergi dairesine başvurması halinde kendisine gerekli cevaplar verilecektir. Bu konuda farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Daha ziyade gelir vergisi serbest meslek sahipleri, efendim, ve ücretler açısından gündeme gelebiliyor. Ama basit usulle tabi olduğu için bu konuda onlara bir olanak sağlandığı kanaatindeyim. Başvursunlar ilgili vergi dairesine.
Ankara'dan Hazma Güldal, görme engelliymiş dinleyicimiz. Toplu taşıma araçları duraklara yanaştığında hangi semte gittiği konusunda sesli uyarı yapamaz mı? Bu basit bir mekanizma ile halledebilir sanırım. Hem görme engelliler hem de okuma yazma bilmeyenler için bu çok yararlı olacaktır. Batı'da bu tür uygulamalar var mıdır acaba diye soruyor dinleyicimiz. Hiç tanık oldunuz mu?
Efendim, Batı'da bu konudaki uygulamalardan hiç duymadım. Yurt dışına giden arkadaşlardan sorar öğreniriz. Ama bu dileğine son derece yürekten katılıyoruz. Bu ortak bir sorun bütün engelliler açısından. Bu konuda örgütler belediyelere zaman zaman başvurmaktalar. Yapılacağı vaatleri alıyorlar ama bugüne kadar pek somut bir sonuç duyamadık. Çok çok gerekli bir hadise bu. Özellikle büyük kentlerde belediye şoförleri işte filan durağa gelince bana haber verir misiniz şeklinde uyarıları bile yoğunluğu sebebiyle, taleplerin yoğunluğu ya da kendisinin ruhsal durumu sebebiyle küskünlükle ve öfkeyle cevaplandırıyorlar. Bu araç gereç temin edildiğinde böyle kişisel sürtüşmeler de ortadan kalkacaktır. Örgütlerin bu konuda çabası çok önemli. Dileyelim ki gerçekleşsin. Evet.
Viyana'da toplu taşıma araçlarında bir iç anons yer alıyor. Duraklara gelmeden önce uyarıyor. Tek tek isimlerini veriyor. Onu hemen minik bir not olarak aktaralım.
Ya,
belki
güzel,
Türkiye'de de gerçekleştirilebilir.
Bu metrolardaki gibi diyeyim efendim. Metrolar, evet. Metroda, trenler, metro trenlerinde gerek Ankara'da gerek İzmir'de buna tanık oluyoruz. Çok da güzel oluyor.
İzmir'den Salih Arıkan, bakım yasasıyla ilgili kısmı bize kısaca anlatabilir misiniz diye soruyor Sayın Tüzün.
Evet, şimdi bakım yasası ve ilgili yasal şeyden ziyade onun yönetmeliği çıktı. 20 Temmuz 2006'nın sonunda 26.244 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Çok da uzun bir yönetmelik. Kimlerin bakıma muhtaç olduğu, hangi ölçülerde Sosyal Hizmetler Kurumu'nun yardımcı olacağı, o konuda o yönetmeliği öneririm. Yani uzunca bir metin o. Ama bir başka programda uygun görürlerse, arkadaşlarımız sabırlı olurlarsa o konuyu dile getirmeye çalışayım.
Evet. Adıyaman'dan Salih Yaltan telefon hattımızda olacaktı. Bağlantımız hazır. Sayın Tüzün, kulaklığı takabilir misiniz? Hemen elinizin arasında. Alo.
Alo.
Merhaba Sayın Yaltan.
Merhaba.
Hemen sorunuzu alalım. Şu anda Sayın Tüzün sizi dinliyor.
Buyurun, dinliyorum efendim. Buyur. İyi günler, iyi günler.
Bu bilgisayar programları var ya, sesli.
Var.
Ekran okuyucular falan.
Evet.
Bunları sosyal yardımlaşma fonu karşılıyor mu acaba?
Sosyal yardımlaşma fonu bunu oradaki baştaki kaymakamın, ildeki, ilçedeki mülki amirin duyarlılığıyla yakından ilgili bir. Evet. İkinci yakın karşılama imkanı da oradaki imkan parasal durumla ilgili. Yani probleminizi sağlıklı bir şekilde anlatabildiğiniz zaman, duyarlı da bir insan bulduğunuzda bunun karşılanmamasına bir sebep yok. Odunu evet. veriyor, kömürü veriyor, ilacı veriyor. Birçok şeyde yardımcı olan bu kurumların amaçları arasında bu da olmalıdır. Hiçbir yasal engel yok ama yasal zorunluluk da yok. Dediğim gibi yakın ilişkiler, güzel iletişimler bu problemleri yerel yönetimlerle çözümleme şansı getiriyor. Siz başvurunuzu yapın, probleminizi anlatın. Belli ki siz okumaya, öğrenmeye yatkın, yönelik bir insansınız. Evet. Sizi de bu yönüyle kutluyorum efendim.
Teşekkür ederim. Bu geçen bir arkadaş dilekçe vermiş galiba.
Dilekçe örneğini size gönderebiliriz Sayın Yaltan.
Onu gönderebilir misiniz?
Peki, arkadaşlar bağlantı kuracaklar. Evet. Sizin adresinize ulaştıracaklar. Başka bir sorunuz yoksa teşekkür ediyoruz ve iyi günler
ben
diliyoruz.
Ben teşekkür ederim, iyi günler.
Görme engelli dinicimiz Ali Yatkın 55-60 dekar kadar toprağı varmış. Toprağı olduğu halde devletten özürlü maaşı alabilir mi diye soruyor. Başka bir geliri yokmuş dinicimiz.
Şimdi bu topraktan elde ettiği gelire bakılır. Bu kişi eğer buradan bir gelir elde etmekteyse ve o gelir de özürlü maaşının karşılığı kadarsa alamaz.
Evet. Dinicilerimiz aramaya devam ediyorlar. Sorular geldikçe yani ben size özürlü, yine ulaştıracağım.
İlfet Hanım, bu özürlü aylığı, yani muhtaçlık aylığı diyebilirim. Sözcük kendi içinde ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey. Yoksullukla yakından ilgili. O var, yoksulsa bu olanağa ulaşabiliyor. Değilse tabii zaten hakkaniyete de pek uygun bir davranış olmaz.
Evet. Medeni ve Ceza Kanunu'nda özürlüğe bakış başlığı yer alıyor. Neler paylaşacağız?
Evet. Zaman ölçüsünde bunu şey yapalım. Medeni Kanun'un 348. maddesi velayet hakkının hangi hallerde kaldırılacağını yazmış. Burada çocuğuna bakamayacak. Velayet nedir? Velayet özet olarak küçüklerin ebeveynleri tarafından bakılması, gözetilmesi, her türlü tehlikelerden korunması, onların maddi ve manevi gelişimlerinin sağlanması yükümlülüğüdür. Şimdi bu bazı hallerde bu yükümlülüğün yerine getirilemediği söz konusu olmaktır. Tüm önlemlere rağmen anne baba bu yükümlülüğü yerine getiremiyor ve velayet hakkı kaldırılıyor, bir vasi atanıyor. Bu şekilde çocuk korunmuş oluyor. Evvelden burada özürlü olması da kişinin velayet hakkının elinden alınması için bir gerekçeydi. Halbuki bu özürler yasasının son kısımlarındaki bir hükümle Medeni Kanun'daki bu velayetin kaldırılması sebepleri arasında özürlülük kaldırılmıştır. Yani bir kimsenin özürlü olması onun elinden velayet hakkının alınmasına engel değildir. Bu artı bir gelişmedir, memnuniyet verici bir gelişmedir. Tabii ki bu özürlülük sınırları değişecektir. Kendi kendini yönetemeyen, eski haliyle suyi hali olmayan, yani kendi kendini yönetemeyen bir kişi için tabii bunlar düşünülemez. O zaten bir vasiye muhtaçtır. Bunların dışındaki özürlülük söz konusudur. Ceza kanunu açısındansa 122. maddeye ayrımcılık başlığıyla verilmiş. Burada kişilerin ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet ve diğer farklılıkları sebebiyle kendilerine iş verilmemesi, kendilerinin mülk edilmesine engel olunması ya da kamu hizmetlerinden mahrum kılınması halinde 6 aydan başlayan bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Kim? Bunlara sebep olan. Buraya özürlülük deyimi de girdi. Bundan böyle bir kimsenin sen özürlüsün işe alınamazsın, sen özürlüsün kamu hizmetlerinden yararlanamazsın gibi anlayışlarla karşılaştığında kanaatimce bu 122. maddedeki ayrımcılık ilkesi o kişiler için de bir ceza yaptırma haline gelebilmeli. Ama bunun mücadelesi yapılacaktır. Çünkü daha henüz 122. maddeye özürlülük kavramının girdiği yetkililerce, ilgililerce pek bilinmemektedir. Karşılaşıldığında ancak uygulama şansı olacak bir durumdur. Bu nedenle bu maddenin ayrımcılığı ayrımdaki farkı mutlaka anlatılmalıdır.
Evet, Sayın Tüz'ün izninize sığınarak lütfen bir eksik yanıtlanmış bir soru var benden dolayı. Buyurun. İstanbul Fatih'ten Kerim Kani Çelikok, emekli sandığından normal koşullarda emekli oldum. Emekli olduktan sonra engelli duruma düştüm. Emekli sandığından emekli olan engellilere maaşa ek ayrı bir ödeme yapılabiliyor mu diye soruyor.
Şimdi kendileri emekli olmuşlar. Ondan sonra anladığım kadarıyla sonra engelli hale düşmüş. Ek bir maaş. Hayır. Böyle bir şey. Zaten aylık alıyor. O aylığı da engelli maaşından ya da özürlü maaşından fazla olduğu için iki kez korunma olur. Bu olmaz. Mümkün
evet.
değil.
Otobüste indirim var. Ancak refakatçıyla dolaşan engelliler için yanlarında bulunan refakatçilere de aynı indirim yapılıyor mu? Ya da yararlanabilirler mi diye de soruyor dinleyicimiz.
Şimdi bu 19 Kasım 2006 tarihindeki resmi gazetede yayınlanan Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde refakatçi için bir ücret indirimi olarak herhangi bir şeye rastlamadım ben. Sadece yolcunun kendisi için bu %50 bir indirim söz konusudur. Raporunu gösterecek ya da kimlik kartını, özellik kimlik kartını gösterdiğinde firmalar bunu derhal uyguluyorlar. Yakın zamanda bir yakınım için de bunu gördüm, tanık oldum.
Evet, engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz sevgili dinleyiciler, sorularınız için bize ulaştırırsanız Sayın Cafer Tüz'ün yanıtlayacak. Başka bilgi notlarımız var mı aktarabileceğimiz, yoksa önümüzdeki hafta değerlendirecek miyiz Sayın Tüz?
Sağlık olursa gelecek, şu anda neye başlasak yarı bitiririz.
Peki.
Sağlık olursa haftaya bir başka konuyu anlatmaya çalışacağız.
Peki, çok teşekkürler Sayın Cafer Tüz.
Sağ olun, ben de teşekkür ederim.
Yıldızını yakala, o yıldız benim. Sakın bırakma, göklerdeyim. Her gece usulca kaldır başını bak. Binlercesi hepsi senin için.
Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz sevgili dinleyiciler. www.izgok.org İzmir Görme Engelliler Kitaplığı'nın internetteki adresi ve Türkiye Sakatlar Derneği www.tsd.org.tr bir başka adres sizler için. Engel olmayalım, yazacak sözcükleriniz, çoğaltacak sorularınız ve arayacağınız yanıtlar var. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulacı, kumanda masasında Zemin Coşkun, programı sunan İffet Diler. Hoşça kalın.
engelli koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.